Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Türkiye yeniden Sedat Peker'in ifşaatlarıyla çalkalanıyor. Fakat bu seferki gündemi derin devlet konseptiyle incelersek bence haksızlık ederiz. Derini sığ, devlet dediğiniz işte bu kadar. Bu bölümde konumuz devlet ve ideoloji olacak. Ne alaka diyebilirsiniz? Konumuz sermaye piyasaları kurulu değil miydi diyebilirsiniz. Tam da bu. Ama bunu basit bir yolsuzluk üçgeni olarak yorumlarsak bence hikayeye haksızlık edebiliriz. Parayı takip edelim. Parayı takip ettiğimizde yolun sonunda varacağımız pınarın başında devlet ve ideolojiyi konuşmak gerekiyor. Bu bölümde bir soruyu cevaplamaya çalışacağız. SPK etrafında kümelendiği iddia edilen suç grubu kim? Ne yapıyorlar? Delillerimiz nedir? Diğer yandan bu suç grubu politik bir grup mudur? Yoksa sadece adli olarak incelenmesi gereken bir vaka mıdır? Bu suç grubunun ideolojik bir motivasyonu var mı? Peşrevi uzatmayayım. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. Bundan 40-50 yıl önce Milli Selamet Partisi, Akıncılar ya da Milli Türk Talebe Birliği üyesi radikal İslamcı bir gence şu soruyu sorabilmeyi çok isterdim. Gelecekte iktidara geleceksiniz. Sizin iktidarınızda SPK'da bir rüşvet çarkı döndüğü teşhir olacak. Bugünlerde faize haram deyip bankalarda çalışmayı bile kabul etmeyen sizler, gelecekte borsa patronlarını haraca bağlayacaksınız. Muhtemelen şu cevabı alırdım. SPK ne? Haklı soru çünkü SPK 1981'de kuruldu. İlk toplantısını 13 Ocak 1982'de yaptı. Yani 60'ların 70'lerin ateşli İslamcıları o yıllarda böyle denetleyici kurumlardan bir haberdi. SPK Türkiye'nin ilk düzenleyici denetleyici kurumuydu. Ondan sonra rekabet kurumu, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, enerji piyasası denetleme kurumu gibi diğer düzenleyici kurumlar da kuruldu. Peki SPK'nın 1981'de kurulması tesadüf müydü? Yani neden ihtiyaç duyuldu böyle bir kuruma? 1980'e girilirken Türkiye bir yol ayrımına girmişti. O yıllarda Türkiye adına daha sonra neoliberalizm denilen ekonomik politik sisteme entegre olma çabasındaydı. Sermaye hareketleri serbestleştirilecek, özel sektör büyütülecek. Temel mekanizma bu, çok uzatmıyorum burayı. Elbette bizim de bir hisse senedi borsamız olacaktı böylece. İşte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, yani namı değer IMKB. O da SPK'dan 5 yıl sonra 1986 yılında açıldı. Bir dakika, dikkat buyurun. SPK 1981'de açılıyor, IMKB ise 1986'da. Yani o halde 1981'deki idare gelecekte bir hisse senedi borsasının açılacağını planlamış. Evet, aynen öyle olmuş. Bunlar ta 12 Eylül darbesinden itibaren planlanan şeyler. Bu arada 12 Eylül askeri yönetiminin başbakan yardımcısının Turgut Özal olduğunu hatırlatalım. Yani SPK kurulduğunda 12 Eylül hükümetindeydi. İMKB kurulduğunda da ANAP hükümetindeydi Turgut Özal. Böyle ilginç bir devamlılığı var Turgut Özal'ın. Neyse, geçelim. Denetleyici kurumlar neden bu kadar önemliydi? Neden İMKB'den 5 yıl önce SPK kurulmuştu? Çünkü serbestleşme aynı oranda denetlemeyi de gerektiriyordu. En azından neoliberalizm denen sistemin savunma mekanizması bu kurumlardı. Bu kurumlar olmadan piyasa başarısızlıkları nasıl telafi edilecekti? Piyasa saldırganlığı, paranın suçla iç içe geçmesi nasıl engellenecekti? Bu yüzden SPK gibi kurumlara ihtiyaç vardı. Zaten salt liberalizm değil de neoliberalizm dememizin nedeni de buydu. Denetleyici kurumlar. Peki soru şu, denetleyeni kim denetleyecek? Burada da yürütme erki iki parçalı organize edilerek denetleyeni denetleme işlevi oluşturuldu. Nasıl iki parçalı? Bilirsiniz, bir yanda hükümet ve onun başında başbakan, diğer yanda da cumhurbaşkanı. Ve cumhurbaşkanlığına bağlı devlet denetleme kurumu. İşte denetleyen hükümeti de denetleyen bir başka iktidar yoğunlaşması. Gaz ve fren gibi düşünebiliriz. 12 Eylül Anayasası neoliberalizmi kurumsallaştırmak üzere göreve gelmişti. Ruhu itibariyle de Türk İslam sentezi bir görünümü vardı. Bu kurumlar sistemin tam olarak merkezini tutuyordu. Kurumsal yapıdaki plansız değişiklikler büyük bir fay hattını tetikleyebilirdi. İşte SPK da böyle bir kurumdu. Bir şirket borsaya kote mi olmak istiyor? SPK denetimini yapar ve izin verir. Bir şirket faaliyetinden kaynaklı yüksek kar mı açıklıyor? SPK bu açıklamanın denetimini yapar. Gerçekten kar edilmiş mi yoksa bir takım finansal oyunlarla rakamlar mı değiştirilmiş? Bu denetimlerden de SPK sorumludur. Keza neoliberal dönüşümün tamamlanması 2001-2008 yıllarına rastlar. Bu yıllarda da bankaların denetlenmesi için BDDK kuruldu. O da aynı önemdedir. Peki ya bu kurumlardan biri herhangi bir suç çetesi tarafından ele geçirilmişse? Dahası bu suç çetesinin politik motivasyonları da varsa, siz olabilecekleri hayal etmeyi bir erteleyin, ben size yardımcı olayım. Eğer SPK kirlenirse, naylon bir şirketin sahibi yalan haberlerle hisse senetleri üzerinden milyonlar götürebilir. Yüz binlerce insanı batırabilir. Zarar eden bir şirket yüksek kar göstererek yatırımcılarını yanıltabilir. Eğer bu suç çetesinin politik bir motivasyonu da varsa, rüşvet çarkından para kazanan sermaye grupları siyaseti finanse edebilir. Günün sonunda kirli para iktidarı ele geçirebilir. Temiz para nerede başlıyor, kara para nerede bitiyor belirsizleşir. Nitekim bugün tam da böyle olduğu iddia ediliyor. O yüzden az şey değil yaşananlar. Basit bir yolsuzluk üçgeni değil. Tüm sistemin kirlenme riskiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu girizgahın ardından gelin iddiaları toparlayalım ve soralım. Ne oluyor SPK'da? Önce başroldeki isimleri bir analım. Olay gerçekleşirken SPK'nın başında Ali Fuat Taşkesenlioğlu var. Kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu ise AKP'nin Erzurum milletvekili. Kamuoyu Zehra Taşkesenlioğlu'nu Sedat Peker'in ifşaatlarından 10 gün önce daha fazla duymaya başladı. Böyle çok tanındık bir milletvekili değildi ama Ağustos'un ilk haftası itibariyle bir boşanma haberiyle gündeme geldi. Ağustos ayının başında Zehra Hanım 2019'da evlendiği Profesör Doktor Ünsal Ban'la boşanıyor. Ancak bu boşanma pek çok ifşaatı da beraberinde getiriyor. KRT Haber'den Remziye Demirkol'un sesiyle haberi dinleyelim.
Şimdi sayın seyirciler, bir boşanma davasından söz edeceğiz size. İşin aile birliğine ilişkin kısmı tabii ki bizi ilgilendirmiyor. Ama söz konusu olan kişiler siyasetin içinden ve devletin önemli kurumlarında görevli kişiler olduğunda akçeli kısmı bizi ilgilendiriyor. AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu eşi Profesör Doktor Ünsal Ban'a boşanma davası açtı. Ban sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Taşkesenlioğlu'nun kendisinden 70 milyon lira istediğini iddia etti. Ban'a 2,5 milyon dolar vermiş. Nasıl vermiş? Yakında videolar ve yazışmalarla beraberiz dedi. Açıklayacaklarından sonra zarar görebileceğini de ekledi sözlerine Ban. Sorumlu olarak da eşini ve abisi, ki kendisi de eski SPK başkanı, Fuat Taşkesenlioğlu'nu gösterdi.
Maaşı çalışan görüntüsündeki insanlar nereden buluyordu milyon dolarları? Ali Fuat Taşkesenlioğlu 2004 yılından beri SPK'da bürokratlık yapıyordu. 2018'de de kurumun başına geçti. Zehra Taşkesenlioğlu doktoraya kadar uzanan eğitim hayatının ardından özel sektöre geçmişti. O da İTO meclis üyesiydi. Yani İstanbul Ticaret Odası. Tabii akla gelen ilk soru son derece haklıydı. Nasıl paralardı bunlar? Temiz miydi, kirli miydi? Gündelik haber akışımızda aklımıza takıldı ve geçti gitti. Zaten tahmin edersiniz artık alışmıştık böyle haberlere. İşte bir AKP'li milletvekilinde 2,5 milyon dolarlık bir alacak durumu söz konusu. Bunlar olan şeyler. Aradan 10 gün geçti. Kamuoyu bu soruları sormayı bırakmıştı ki Sedat Peker konuya müdahil oldu. 27 Ağustos günü Sedat Peker Deli Çavuş adlı Twitter hesabından 50 tweetlik bir paylaşım yaptı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'ndan TOB üyesi Salih Orakçı'ya kadar bir rüşvet ağını tweetleriyle birlikte bir bir anlattı. Anlattığı iddiaların dayanağı ise borsa patronu Mine Tozlu Sinere'nin WhatsApp görüşmeleriydi. Gerçekten de WhatsApp mesajları izaha muhtaç. Ekran görüntüleri bir biçimde Sedat Peker'e ulaşmıştı. Tabii ki gözler kendisinden rüşvet istenen iş insanı Mine Tozlu Sinere'ne çevrildi. Acaba Sedat Peker'in dedikleri doğru muydu? Bunu onaylayabilecek tek kişi vardı. O da Mine Tozlu Sineren'di. Sineren o akşam Halk TV'ye bağlandı.
Yani şunu bilin, bugün Türkiye'de kaç tane borsa patronu varsa bunların hepsini yaşıyorlar ve yaşamak zorundalar. Ve ben bugün bu yayına Mine Tozlu Sineren olarak değil, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren olarak bağlanıyorum.
Mine Hanım kendi hikayesi üzerinden Türkiye'deki borsa sistemini anlatmaya başlamıştı. Dolayısıyla 15-20 dakika süreceği tahmin edilen yayın 3 saate yakın sürdü. Sineren basit bir rüşvet ağından değil, bir sistemden bahsediyordu. Denetleyen, denetlenmiyordu. Sistem kilitlenmişti. SPK kirlendiyse kim temizleyecekti? Peki ya madalyonun diğer tarafı, yani patronlar? Onlar da kirlenmeye meylediyorlarsa bu sistem nasıl ayakta kalacaktı? Patron ve SPK bir arada küçük yatırımcıyı dolandırıyorsa bu riski kim ölçecekti?
Buradaki şahıslar patronun satacağı hisselerden para kazanan şahıslar. Ve rüşvet burada dönüyor zaten. Halka açık olmanın bir anlamı yok. Halka açık olmak demek aslında hani patronun kasasına ne kadar para girecek ve bu parayı patron kimlerle paylaşacak? Sistem bu şekilde kurulmuş zaten. Yani 400 küsur tane borsada şirket var. Bakın burada borsadaki şirket patronların hepsiyle birbiriyle bağlantısı var. Ve herkes kimin ne yaptığını gayet iyi biliyor. Ve hepsi, yani ben bu işte çoğunu tenzih ederim ama çoğu sistemi o şekilde kurmuş ki şirketine sermaye koymak değil amaç. Hisse senetleri üzerinden para kazanmak.
Peki çark nasıl işliyor? Şöyle oluyor. Borsaya kote hale gelmiş bir şirketiniz varsa SPK bağlantılı bir grup insan sizin kapınızı çalıyor. Beraber çalışmayı teklif ediyor. Beraber çalışmadan kastedilen ise SPK'daki iş takibini yapma ve karşılığında kardan pay isteme. Bunu açık açık yapabilecek kadar iri kıyım hale gelmemişler. En azından Sineren örneğinde bunu görüyoruz. Önce kendilerini tanıtıyorlar. Sonra ihtiyaç dahilinde yanı başlarında olduklarını hissettiriyorlar. Gerisini tahmin edersiniz. Elbette bir ihtiyaç doğuyor. Mesela sermaye arttırımı için SPK'dan izin almanız gerekiyor. Aksi halde şirketinizi büyütemiyorsunuz. Rüşvet çarkının ortasındaki bine tozu Sineren hikayesi de bu şekilde. Sineren adına kendisi de bu çarkın içinde olduğu için temizdir demek zor. Yani en azından temizliği veya kirliliği onun konusu. Yani bizim konumuz Sineren'in ne durumda olduğu değil. Fakat her şeyi geçtim, temiz ya da kirli. Ya kirli ise hapiste olması gerekmez mi? Ama burası Türkiye işte. Kirli olsa bile bir soruşturmanın öznesi olmayabilir. Algılar yönetiyor beynimiz, bunu demeye çalışıyorum. Fakat elbette kendisini temize çıkarmaya çalışıyor Minetozu Sineren. Bu kişi temiz mi kirli mi, bu konuyu geçelim. Ortada çok büyük iddialar vardı. Paylaşmak zorundasınız diyordu Minetozu Sineren. Paylaşmak zorundasınız.
Türkiye'de iş insanları zaten paylaşmadan yapamıyorlar ki. Hiçbir şekilde işleri ilerlemiyor ki.
Evet.
Yani
evet.
Sizin öncelikle önünüze çıkan şu patronların. Yani bize vereceksin. Vermediğin takdirde biz işini ilerletmeyiz. İşini durdururuz. Sen hiçbir şekilde buradan ilerleyemezsin.
Tam da sizin yani başınıza geldiği zorunda. Gibi.
Bu arada böyle teknik detaylara girmeden Minetozu Sineren'in işinden bahsedeyim kısaca. Kendisi daha önce borsada işlem gören fakat bilançosu bozulduğu için gözaltı listesine alınan şirketleri satın alıyor. Yani borsada alım satımı yasaklanmış şirketleri satın alıyor. Bu şirketlerin mali yapısını ve faaliyetindeki aksaklıkları düzeltip yeniden borsada işleme sokuyor. Dolayısıyla SPK ile çok işi var. Yasal bir iş bu arada, yanlış anlamayın. Yani para kazanmak için mümkün işlerden bir tanesi. Bir kere şirketin gözaltı listesinden çıkarılması, ardından sermaye arttırımı yapılması, böylece şirketin hisselerine değer kazandırılması planlanıyor. Bunların hepsi için de SPK'nın onayı gerekiyor. İşte bu şekilde gözaltı listesinde olan bir şirket, Lider Adana adlı otobüs şirketi, Minetozu Sineren tarafından satın alınıyor. Minetozu Sineren tarafından dedim, biraz daha düzelteyim. Aslında Minetozu Sineren'in sahibi olduğu Marka Yatırım Holding, söz konusu Lider Adana firmasını 2018'de satın alıyor. Tabii daha önce batmış bir şirket, bu şirketin yeniden faaliyete başlaması, borsaya açılmak istemesi gibi bir dizi talep var. Tam da bu esnada, yani Lider Adana'nın Minetozu Sineren tarafından satın alınmasından kısa bir süre sonra 9 Nisan 2018'de SPK'nın başına Ali Fuat Taşkesenlioğlu atanıyor.
Ali Fuat Bey başkan olduğunda sermaye artırımı yapmak için ve bu süreçleri anlatabilmek için kendisinden randevu talebinde bulundu.
Tamam.
Çünkü bir SPK başkanı göreve geldiğinde aslında onun kendisinin şirket patronlarını çağırarak şirketler hakkında patronlardan bilgi alması gerektiğini düşündüm. Ve özel kalemini arattırarak asistanlarıma kendisinden randevu talebinde bulundum. Ama hiçbir şekilde bana bir randevu verilmedi.
Tamam.
Aylarca verilmedi. Bunun üzerine araya giren kişiler bana Zehra Hanım'la görüşmem gerektiğini, hatta o zaman seçim dönemiydi, Zehra Hanım'la görüşmem gerektiğini, bu tür konularla onun ilgilendiğini
araya
söylediler.
Kim girdi? Araya girenler bana, kim? Mine Hanım? Araya girenler kim?
Araya giren kişiler gene işte bürokrasiyle alakalı olan bu kişilerdi. Erzurum'da üniversitede çalışan
tamam.
kişiler. İşte
Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan randevu alamayınca bürokrasiden isimlerin yönlendirmesiyle Zehra Taşkesen Noğlu ile irtibat kurmaya çalışıyor Mine Hanım. Deniyor ki bu işlerin takibini Ali Fuat Bey değil, Ali Fuat Bey'in kardeşi yapar. İddia bu şekilde. Bu esnada ülke 24 Haziran 2018 seçimlerine hazırlanıyor. Zehra Hanım da seçim bölgesi olan Erzurum'da bulunuyor. Böylece SPK başkanı ile irtibat kuramayan Mine Tozu Sineren Erzurum'un yolunu tutuyor ve SPK başkanının kardeşi Zehra Taşkesenli oğluyla burada görüşüyor. Gerisini Mine Tozu'nun anlatımından dinleyelim. Biraz uzun olabilir ama lütfen kulak verin.
Abime ileteceğim konuyu dedi. Abimle görüşmenizi dedi, sağlayacağım dedi. Peki dedim ben, çıktım, geldim. Fakat tekrardan gene işte Ankara'ya çağrılıyoruz. İşte burada araya başka insanlar giriyor. Diyorlar ki işte Mine Hanım bana haber yolluyorlar. Kesinlikle sizin işiniz, para vermezseniz olmayacak. Burada bu işler bu şekilde yürüyor şeklinde bir sürü haber alıyorum. Yani ve ben Next Level'a, Ankara'daki bir alışveriş marketinin olduğu bir büroda bu kişiler vasıtasıyla Serkan Taranoğlu'yla karşılaşıyoruz.
Bir danışmanlık şirketine gidiyorsunuz değil mi?
Evet.
Orada sizi Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'yla tanıştırıyorlar.
Evet, onların da ortak arkadaşı.
Onların derken Taşkesenlioğlu'nu
yani
mu söylüyorsunuz?
Oradaki olan kişilerin de arkadaşı.
Tamam. Mine Hanım, bu görüşme de yani sizin Serkan Taranoğlu'yla ilişki kurmanızda Taşkesenlioğlu'nun etkisi var mı?
Tabii ki şimdi oradaki o lobi, herkes birbirini tanıyor. Hı. Ve orada bunların hepsi o sistemin birer şeyi. Yani zaten
parçası.
Bunlar ortadaki şirketlerle ilgileniyorlar.
Tamam.
Yani boş boş orada konuşulan ya da oradaki biten işler, işte şu şirketin sermayesi, şu şirketin patronu, şunu, yani konular bunlar para mevzusu.
Tamam. Serkan Taranoğlu'yla görüştünüz. Ona durumu anlattınız.
Dedim,
evet.
Anlattım. Sonrasında dedim ki yani bakın ben rüşvet vermem. Çünkü benim rüşvet verecek bir pozisyonum yok. Ben şirketin kasasına para koymak istiyorum.
Burada devreye Cumhurbaşkanı danışmanlarından Serkan Taranoğlu giriyor. Sedat Peker'in tweet dizisindeki iddialara göre Taranoğlu SPK'daki iş takibini kendisinin yaptığını Mine Tozlu'ya söylüyor. Peker iddiasının dayanaklarını güçlendirmek için WhatsApp mesajlaşmalarını da yayınlıyor. Bu mesajlaşmalarda Serkan Taranoğlu'nun şunları dediği görülüyor. Ben gücümü çok iyi biliyorum, lütfen yanlış anlama. Seni kastetmiyorum çünkü yeni tanıştık. Ama beni yakınımdakiler kullanmayı bilmiyor. Bu WhatsApp mesajları atılırken Mine Tozu Siner'in ile Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu yeni tanışmış durumda. Sonraki mesajlarda Serkan Taranoğlu'nun Mine Tozu'dan para istediği de görülüyor. Bu ifşaatların ardından Serkan Taranoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini iddia etti. Kim iddia etti? Gazeteci Erkac Erer. Ama resmi bir beyanata rastlamadık henüz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı TV programında bu konuyu ele almasıyla mesele daha da büyüyor.
Bir suç örgütü lideri var Sedat Peker. Açıklamalar yapıyor. Hangi savcı harekete geçti? İtiraf ediyor ya. Ben bunu yaptım diyor. Biz beraber bunu yaptık diyor.
Pazartesi suç duyurusunda bulunacağınızı...
Biz bulunacağız pazartesi günü. Allah aşkına ya bu ülkede ya bir cumhuriyet savcısı yok mu ya? Bir dakika demesi lazım değil mi ya? Burada çok önemli iddialar var. Kişi yer veriyor, zaman veriyor, saat veriyor, isim veriyor. Daha ne versin ya? Bir de elinden tutup getirse savcının önüne, savcı diyecek aman bunu sakın yanıma getirme. Bir de başıma belaya girmesin. Bir tek yapmadığı o kaldı. Savcı alıp elinden götürecek, Sedat Peker diyecek ki beyler suçluyu size getirdim. Hangi demokratik ülkede böylesine garip bir olay olabilir?
Bir boşanma hikayesiydi Zehra Taşkesenlioğlu'nun hikayesi. Ama ortalığa saçılanlar Türkiye'nin içinden geçtiği kirlenmeyi de teşhir ediyordu. Milyon dolarlar havada uçuşuyor, ortaya çıkan bir kayıt dışı para havuzundan beslenenler siyasetle de organik ilişkiler kuruyordu. Siyaset dediysek tamamıyla siyasal iktidardan bahsediyorum. Bu siyasetin ideolojik ayağında da İslamcılık bulunuyor. Lütfen bu İslamcılık ifadesinden dinen agresif bir tutum içinde olduğum düşünülmesin, anlatacağım. Ama bir siyasete de dönüştü herhalde bu hadise. Şimdilik kabul edelim. Yani İslamcılık diye bir siyasi düşünce var. Bunu şimdilik kabul edelim. Bunun detaylarını ilerleyen bölümde vereceğim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Bakın Zehra Taşkesenlioğlu milletvekili olduktan sonra katıldığı bir televizyon programında kendisini nasıl anlatıyor?
Hızlandırılmış bir şekilde yeni başlayanlar için Zehra Taşkesenlioğlu ban. Kim bilir?
Mihengine 6666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden ve bu mihenkle de yaşamaya gayret eden biri.
Zehra Hanım 6666 ayeti kendisine mihenk yaptığını söylüyor. Belki de iddialar tümüyle iftiradan ibarettir. Belki bu suç ağı içinde Zehra Taşkesenlioğlu yoktur. Peki bunu biz nasıl bilebiliriz? Kim Zehra Taşkesenlioğlu'nu aklayabilir? Zehra Hanım üzerindeki lekeyi nasıl temizleyebilir? Cevap çok açık değil mi? Normal bir ülkede bunu yargı yoluyla yapmanız gerekir. Nitekim iddiaların ardından istisnasız tüm muhalefet partileri konunun incelenmesi için suç duyurusunda bulundu. CHP'nin Ankara Savcılığı önünde yaptığı basın açıklaması şöyle.
Yargıya ve Cumhuriyet Savcılarına seslenmek istiyoruz. Siz Cumhuriyet Savcısısınız. Siz bu yolsuzluk, rüşvet çarkıyla cesaretle mücadele edeceksiniz. Nereye uzanırsa uzansın, arkasında kim olursa olsun tüm bu ciddi iddiaların cesaretle üzerine gideceksiniz. Çünkü sizin bir tek efendiniz vardır. O da hukuktur.
Hukukun harekete geçmesi için çok ciddi kamuoyu baskısıyla savcılar nerede hashtag'i Twitter'da 2 gün boyunca trend topik oldu. Zehra Taşkesenlioğlu'nun bir televizyon kanalında verdiği şu demeci de sosyal medyada viral oldu.
Allah insanı vererek de imtihan eder, alarak da imtihan eder. Ben Allah'ın vererek imtihan ettiği kullarındanım şu anda. Allah insanı mal vererek de imtihan eder, evlat vererek de imtihan eder. Nasıl yetiştireceğiniz, mal verir nasıl harcayacağınızı, makam verir nasıl hareket edeceğinizi gösterir. O yüzden de hakikaten ağır bir imtihandayız. Allah bu imtihanı yüzümüzün hakkıyla teslim etmeyi bize nasip eylesin.
Hukukun harekete geçmesi gerektiğine ilişkin politik ve toplumsal talep bu sefer karşılık buldu. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 31 Ağustos'ta soruşturma başlattı. Erken sevinmemek gerekir diyenler de haksız değil. Daha dün Gülşen'i yatarı olmayan bir suçtan hapse atan bir yargı düzenimiz olduğunu gördük. Bu yüzden bu düzende soruşturma açılsa bile kamu vicdanı rahatlamaz diyenler de var. Hangisi haklı? Soruşturma açıldığına sevinenler mi? Bu yargıdan adil karar çıkmaz diyenler mi? Kimin haklı olduğunu boş verin. Hakikate bakalım. Bu yargıdan adil karar çıkmaz diyenler var mı? Hem de sayıları hiç az değil. Bayağı varlar. Endişeliler ve bu endişelerinde haklı dayanakları var. Bu yüzden yargı organı çalışsa bile artık birçok insan için bunun anlamı kalmadı. Bu daha derin bir çöküş. Böyle çöküş anlarında sadece devletin kurumsal yapısı değil, o kurumsal yapıya ruh veren ideoloji de çürüyor. Tıpkı bugünlerde siyasal İslam olduğu gibi. Halbuki 40-50 yıl önce öyle miydi? Her biri çok samimi Müslüman ama İslam'ı kendi ideolojileri ölçeğinde yorumlayan genç insanlardı bu insanlar. Taşkesenlioğlu da onlardan biriydi. İktisat fakültesinden mezun olmuştu ama konvansiyonel bankalarda çalışmak istemiyordu. Çünkü faiz haramdı. Neyse ki Turgut Özal 16 Aralık 1983'te başbakanlık koltuğuna oturduktan 3 gün sonra faizsiz bankacılığı serbest bırakmıştı. Denetimini ise kendisine bağlamıştı. Türkiye'de faizsiz bankacılığa girişecek sermaye derinliği olmadığı için ilk faizsiz bankalar Suudi sermayeliydi. Albaraka Finans ve Faysal Finans. 1985'te kurulan Faysal Finans'ta uzman yardımcısı pozisyonuyla kariyerine başladı Ali Fuat Taşkesenlioğlu. Hayatı boyunca da hiç konvansiyonel bir bankada çalışmadı. Bankasya'da bile uzun yıllar çalıştı ama asla mevduat bankalarında çalışmadı. Adamı yargısız infaz etmeyelim fakat altını çizelim. Konumuz sanırım adamın birinin suçlu olup olmaması değil. Bir ideolojinin çöküşünden bahsediyoruz. Hakikat şu, SPK üzerinden döndürülen dolaplar bir hikaye içinde anlatılıyor bize. Bu hikaye doğru veya yanlış, fark etmez. Önemli olan şu, bu hikayeyi toplumun hemen hepsi tutarlı buluyor. Evet diyorsunuz olabilir. Ya adam faizli bir bankada bile çalışmamış. Harama el uzatır mı? Böyle dininde, diyanetinde bir adam böyle pis bir çarkın içine girebilir mi? Demiyorsunuz. Yani demiyorsunuz derken demiyoruz. Muhafazakarımız bile demiyor. Yapmıştır bunlar diyoruz artık.
Çalıyorlarmış. Benim sorun değil kardeşim. Çalıyoruz Allah'la onun arasında. Biz de çalıyoruz. Biz de verdik kaçıyoruz burada. 100 tane mal satıyoruz. 20 tane viş kesiyoruz. Yalan mı kardeşim? Çalmayan var mı Allah aşkına?
Evet. Kimse İslamcı siyasetin içindeki birinin yolsuzluk yapmayacağını düşünmüyor artık. Hatta tam tersi. İktidar olanaklarının artması ve denetleyeni denetleyen kurumun tasfiyesiyle bir çöküş yaşanıyor. SPK içinde bu kadar kirpas vardıysa devlet denetleme kurumu gibi üst kurumlar ne işe yarıyordu? Ya da mülkiye baş müfettişliği? Türlü türlü teftiş kurulumuz yok mu bizim? Böyle bir kirpas televizyondan kadının birinin feryadından mı öğrenilir? Demek ki kurumlarımız işlevsel çalışmıyor. Kurumlarımız çöküyor. Fakat sadece kurumlar değil, bu kurumlara ruh veren ideoloji de çöküyor. Bu ideoloji artık geleceğe ilişkin güven vermek bir yana hatta tedirgin ediyor. Ama eskiden öyle miydi? 70'lerde, 80'lerde. Çok büyük idealleri olan Müslüman gençler de onlar. Onlara göre yönetenler Müslüman olmadığı için sorun vardı. İslami bir düzen hayali içindelerdi. Biz de bu hayalin yıkılışına tanıklık ediyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Belki daha iyi anlaşılması için bir İslamcının diliyle meseleyi ele almakta fayda var. İlahiyatçı Profesör Mustafa Öztürk'ün 2 dakikalık konuşmasına kulak verelim. Hangi İslamcılık? Buyurun.
İslamcılık namına kendi adıma 20 küsur yıl önce beslediğim mutlu fikirlerimden dolayı Can Yücel'in bir şiirine başlık olan ifadeyle öncelikle kendimden özür diliyorum. Vakti zamanında bu hayalim, bu fikirlerim etrafında kaç kişiyi buna iştirak ettirdiysem, ortak ettiysem onlardan da özür diliyorum. Bir de diyorum ki bu defa da Allah beni affetsin. Kandırılmışım. İslamcılık, İslamcılık deyip duruyoruz. Kimin adına konuşuyorsunuz? Vallahi son zamanlarda yazılan çizilenlere bakılırsa envai çeşit İslamcılık tanımı var. Benimki de bana özgü. Şimdi ben bir şeyler söyleyeceğim. Hadi canım öyle bir İslamcılık olur mu? Yoksa da ben varım yani olmuş. Nasıl bir İslamcılık sizinki? Şöyle bir İslamcılık. İslamcıyım. Temel referanslarımı, değerlerimi İslami temel kaynaklardan, normlardan, özellikle ahlaki normlardan alıyorum. Varoluş felsefemi İslam'ın temel metinlerindeki öğretiler üzerine kuruyorum. Ama toplumsal hayat, toplumsal düzen, hukuk alanına dair de demokrasiye inanıyorum. İnsanların en azından bugün geldiği nokta itibariyle bulabildiği, keşfedebildiği, yani kusuruyla, küsürüyle ideal asla değil ama mevcutlar içerisinde insanlığın işte toplumu, insanlığı yönetme, idare etme biçimi formüller arasında demokrasinin bence hala ilk sırada olduğuna inanan biriyim. İslamcıyım ama tek sesliliğe, sabit fikirliliğe, efendim hakikat tekelciliğine, tahakkümcülüğe, otoriterliğe karşı da acayip bir nefret doluyum. Toleransı, çok sesliliği, çok kültürlülüğü, zenginlik sayan, bunu bir tehdit gibi algılamayan bir zihniyete sahip.
Mustafa Öztürk de kendisine İslamcı diyor ama bir yandan da eski İslamcılığından edamet getiriyor. Fakat ne oluyor? Sosyal medyada linç ediliyor. Sonra hedef gösteriliyor. Ve Marmara İlahiyat'tan istifaya zorlanıyor. Yani İslamcılığın sınırlarını da iktidar çiziyor. Bu aşamada İslamcılık rejimin bir ideolojisi haline geliyor. Bu nedenle kurumların çöküşü o kurumlara ruhunu üfleyen ideolojinin de çöküşü anlamına geliyor. Bu kurumların hepsi öyle ya da böyle aydınlanma felsefesinden ilham alıyordu. Ne dersek diyelim, sisteme fren koymalıyız diye düşünmek akıl ve bilim işidir. Bu yüzden aydınlanmacıdır. SPK gibi kurumlar da gazın yanındaki fren işlevi görüyordu. Öyle görmeliydi en azından. Akıllıca. Ama eğer kendinizi böyle kurumlarla sınırlandıracak bir dünya görüşünüz yoksa, bu kurumlar akıllıca organize edilmiş kurumlardı. Fakat aynı zamanda iktidarda sınırlayan kurumlardı. Sistemin çalışması için tasarlanarak oraya koyulmuşlardı. Hatırlayın, SPK İMKP'den 5 yıl önce kurulmuş, öyle düşünün. Bir planın işiydi bu. İslamcılık tüm nizama ruhunu üfleyince eski düzenden kalan bazı kurumlar bu ruhu kabul edemedi. Denetleme işleri yeterince önemsenmedi. Daha büyük hayaller vardı. Yargıya öyle dokunulmamalı, denetleme kurumlarına böyle dalınmaz diyenler de hain ilan ediliverdi. İktidarın önündeki tüm engeller kalkarsa ancak arzu ettikleri nizamı bu şekilde kurabilirlerdi. Böyle kurumlar önemsenmedi. Ne oldu? Şimdi kimse yok ya yapmamışlardır demiyor. Nereden nereye? Halbuki 70'ler, 80'ler, 90'lar öyle miydi? Adil bir düzen hayali vardı. Kendi fikirlerine öylesine güveniyorlardı ki propagandalarını hayat kadınları üzerinden yapabiliyorlardı.
Ve her gün üzerinden yüzlerce erkeğin geçtiği bu kadınların neyini kurtaracaksınız dedi. Biz bittik, biz tükendik dedi. Ve ağlama devam ediyor, başkaları da ağlamaya başlamıştı. Ve o anda 16 yaşında bir kızım var. 14 yaşında bir kızım var. Kızlarımın benim düştüğüm bu dünyaya düşmelerini istemiyorum. Onları ancak sizin kurtarabileceğinize inanıyorum. Onun için oyumu size vereceğim. Arkadaşlarımın gülmesine bakmayın. Onlardan da sizin için tek tek oy dileneceğim dedi. Oy. Kim bu? Bir hayat kadını.
Bir ideolojinin iflasına tanıklık ettiğimizi düşünüyorum. Muhafazakar aileler belki çocuklarını Müslüman yetiştiriyor ama o çocuklar İslamcı olmuyorlar. Milliyetçilik de şekil değiştiriyor. Türkiye bir kimlik bunalımında. Dönelim SPK'daki gelişmelere. Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun istifa ettiği ya da görevden alındığı iddia ediliyor. İddia diyoruz ama Taranoğlu Twitter sayfasındaki Cumhurbaşkanı danışmanı yazısında kaldırdı. Yani iddialar muhtemelen doğru. Ali Fuat Taşkesenlioğlu tüm iddiaları yalanlıyor. Uzun bir açıklama yaptı. Zehra Taşkesenlioğlu iş insanı Mine Tozu Sineren'e iftira suçundan suç duyurusunda bulundu. Onun da partisinden istifa ettiğine ilişkin iddialar var fakat resmi beyanat yok. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 31 Ağustos'ta Mine Tozu Sineren'in Halk TV'deki açıklamalarını ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. Büyük bir çöküş. İktidar basınında kimse bu konuyu gündeme bile taşımadı. Böyle bir olay yaşanmamış gibi yapıyorlar. Bu arada yatarı olmayan bir suçtan tutuklanan Gülşen de kamuoyundan gelen yoğun tepki üzerine ev hapsine gönderildi. Büyük bir çöküş dedim ya, aynı çöküşün tüm dünyada neoliberalizmin de sorgulandığı günlerde yaşanması üzerine daha derinlikli düşünmek gerekir. Zor zamanlar. Neoliberalizmle beraber Türkiye'de İslamcılık da gelecek hayalini terk etti. Trend Topi'yi Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar geçmişi değil geleceği düşüneceğiniz günler dilerim. Hoşçakalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.